Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 15. söz, 6. basamak. Üzerinde durduğumuz ayet-i kerime, onu okuyarak dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Esasen bu ayeti kerimenin tefsir ve izahı, biz dünya semasını kandillerle süsledik ve o kandilleri şeytanlara taşlar, taşlayıcı kıldık, rucumen, onları tabiri caizse yok edici kıldık. Bu ayeti kerimenin izahını 7 basamakla bu yıldızlara çıkılabilir dedi Üstad Hazretleri. Bugün inşallah 6. ve 7. basamakları okumaya çalışalım. Beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstahit olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve tuğyan yaparlar. İnsanların ve cinlerin mahiyetleri birbirlerine yakın. Yalnız Üstad Hazretleri sözlerin yine ileriki derslerde 20. sözde yeryüzünün insanlardan sonra ki sakinleri olan diye cinleri ikinci grup olarak sayıyor. Yani yeryüzünün en önemli sakinleri insanlar. Ama insanlardan sonraki en önemli sakinleri zîruh ve zîşûr olarak, şuur varlığı, zî-idrak olarak cinleri sayıyor. Dolayısıyla insanlarla cinler arasında epey bir yakınlık var. Aynı imtihana maruz kalmaları, aynı sorumluluğa maruz kalmaları, her ikisinin de imtihana tabi tutulmaları açısından. Ancak insanlar cinlerden hem iyilik noktasından hem kötülük noktasından daha öndeler. İnsanların böyle bir özelliği var. Camiyet noktasında insanlar biraz daha önde ama her ikisinde de ortak bir nokta, o da şu ki nihayetsiz şerre ve cuhuda müstait olduklarından. Cinlerin mahiyetini, onların yaşam şartlarını çok fazla bilmediğimizden, mahiyet farkı olduğundan sadece rivayetlerle ve bazı zatların müşahedeleriyle onlar hakkında bilgi alabiliyoruz. Ayetlerin ve hadislerin açıklamalarının ışığında ne kadar bilgi alabildiysek. İşte onlardan birisi bugün inşallah bu dersimizde bir parça temas edilecek. Demek ki cinler de insanlar gibi nihayetsiz şerre ve cuhuda. Cuhud inkar demek. Bile bile inkar etmek manasına geliyor. Demek bunların her ikisinde nihayetsiz kötülük yapma özelliği ve nihayetsiz inkar etme özelliği söz konusu. İşte böyle yaratıldıklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. Evet. Peygamberler aleyhissalavatü vesselam, bütün peygamberler nihayetsiz iman mertebelerinde terakki ediyorlar. Onlar da nihayetsiz ama suutta nihayetsiz, yani yükselmede nihayetsiz. Fakat aynı, demek ki cinlerin de bu anlamda yüksek mertebeye çıkmış olan kamil varlıkları da var onların içerisinde. Ama yine insanlardan ve cinlerden sukut dediğimiz, yani alçalmanın en aşağısı tabakalarına, en aşağı derekelerine gidenler de söz konusu. Yani bunun insan ve cinin mahiyetinde nihayetsiz yükselme olduğu gibi nihayetsiz alçalma da var. Bu fıtratta ve özellikte yaratılmışlar. Öyleyse devam ediyor. Nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. Yani inat, küfürlerinde inat. Devam edelim. Yani inkarlarında inat, hay hay, olabilir. Ama ne yazık ki mümin olduğu halde günahta inat edenler de buraya girebilir. Yani illa da mutlak manada kafirler şart değil yani. Bundan biz de böyle bir ders alabiliriz, Allah korusun. Bir Müslüman da cinlerden veya insanlardan bir Müslüman da Allah korusun işlediği günahta ısrar edebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve Peygamberimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerde insanların işlediği günahlardan çok onların günahlarında ısrar etmeme üzerinde. Yani günah işleyince onlar onda ısrar etmezler, hemen vazgeçerler. Bir daha o günaha girmezler. Tevbe ederler, istiğfar ederler diye vurgu yapılıyor. Demek ki ister insan nevi olsun, ister cin nevi olsun. Bir şekilde günaha, mesela inkara girmiş olabilir, tevbe ederse, imana gelirse Cenab-ı Hak bütün geçmişini siliyor, temizliyor. Eğer imanı olduğu halde günah işlerse Cenab-ı Hak onun günahını, ümit ederiz ki tevbe ettiği takdirde affeder, bağışlar, hatta hiç günah işlememiş gibi yapabilir. Ama bilelim ki bu insanın fıtratında ve bu cinlerin özelliğinde yaratılış itibariyle nihayetsiz kemalat özelliği bulunduğu gibi nihayetsiz alçalma özelliği de var. Yani bir insan hayatı boyunca tarihte bütün arslanların parçalayamadığı kadar insan nevini parçalayabilir. Yani bir hayvan nevinin tarih boyunca yapmadığı kadar vahşeti bir insan tek başına yapabilir. Bu kadar nihayetsiz bir alçaklık söz konusu. Sadece insanlarda değil, cinlerde de bu durum söz konusuymuş. İşte bunun için Kur'an-ı Hakim, ya madem ki insan, yani bazen şöyle bir şey sorulabiliyor, aslında bu aynı zamanda onun da bir cevabı. Cenab-ı Hak Hakim ve Rahim'dir. Neden insanların ve cinlerin bu azgınlarına karşı, yoldan çıkmışlarına, münkirlerine, kafirlerine karşı, şer ve zararlarına karşı şiddetli tehditler ve biraz sonra gelecek ayette olduğu gibi dehşetli benzetmeler yapıyor? Neden? İşte bundan dolayı. Hani mesela örnek veriyoruz. Küçük bir kibrit bir şehir yok eder mi? Eder. Mahiyet itibariyle bir ateş parçasında her şeyi yok etme özelliği var, değil mi? Yani bak ne kadar hoş. Demek ki insanın mahiyeti itibariyle kendisine yerleştirilen özellikten dolayı bütün kainatın hukukuna zarar verme özelliği söz konusu. Bu insanlar için olduğu gibi cinler için de geçerliymiş. Enteresan, çok antika bir ders. Yani çok üzerinde durmadığımız, özellikle cin, onlar da Allah'ın yarattığı mahluklar, varlıklar. Onların da itaat edenleri, ihsan edenleri söz konusu. Hatta onların bu durumlarına karşı nasıl bir tedbir alacağımız konusu da inşallah ileride ders olarak gelecek. Demek ki insan ve cinlerin mahiyetlerine yerleştirilen bu sonsuz isyan, temerrüt, tuğyan özelliğinden dolayı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'inde öyle i'cazkar belagatla, i'cazkar mucize, yani belagatın kendisinde mucizelik var Kur'an'da ve öyle âli ve bahir üsluplarla, çok yüksek ve derin, evet hem yüksek hem derin, enteresan, geniş manası da verilebilir ve öyle gâli ve zahir, herkesin anlayacağı, idrak edeceği, gözüyle görmüş gibi farkına varabileceği temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. Yani Allah'ın Kur'an'da insan ve cinlerin yaptığı zulümlerden, isyanlardan, tuğyanlardan, temerrütlerden, inattan vesaire, şer ve zararlarından sakındırmak için öyle dehşetli örnekler veriyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah, o verdiği örneklerden kainat titrer diyor. Kainatı titretir. Mesela bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Tekadu temeyyezu minel gayz buyuruyor Allah. Yani kafirlerin küfür ve inkarlarından, cehennem gayzından, öfkesinden patlayacak hale geliyor. Neredeyse çatlayacak. Kim? Cehennem. Niye? Demek ki insanın tuğyanı, cinnin tuğyanı bu kadar dehşetli ve kainatı alakadar ediyor. Hatta bir ayet daha burada söyleyeyim. Bunun dehşetini anlatmak açısından. Fema beket aleyhimus sema vel ard. Sema ve arz onların ölümüne ağlamaz. Yani ölmelerinden memnun kalırlar. Ayet bu. Aman ya Rabbi. Niçin? Çünkü diyor kainat insanla alakadar. Ve kainat insanın tuğyanından, isyanından, cinlerin de isyan ve tuğyanlarından rahatsız oluyorlar. Hani üzerinizde bir necaset bulunsa rahatsız olursunuz. Üzerinizden atınca memnun kalırsınız değil mi? Temizleyince. Sanki kainat üzerine atılmış olan bu necaset, inkar ve küfür sahibi olan birisi Kur'an ayetinde necis, neces olarak ifade ediliyor. Neces. Onun üzerinden atılmasından dolayı bırakın ağlamayı, gök ve yer onun üzerine atılmasından memnun kalıyor. Niye Kur'an-ı Kerim böyle dehşetli örneklerde bulunuyor? Hani akla gelir ki hangi örnekleri vermiş diye. Daha başka örnekleri de var, girmeyeceğim. Şimdi üstadın verdiği örneği okuyalım. Mesela burada insan ve cinnin işlediği suçun büyüklüğünü göstermek, dehşetini ve verdiği zararın ne kadar büyük olduğunu anlatmak açısından Kur'an ayetleri bunlara dikkat çekiyor. Allah muhafaza. Yani tabi bunun tam aksi de var. O zaman bir Müslümanın o okuduğum ayette mesela şöyle bir muhalif manası var, işari bir mana var. Ha demek ki gök ve yer ehli imanın ölümünden üzülüyor. Çünkü ondan memnundu. Onun gitmesini istemiyordu. Vefat etmesini istemiyordu. Yani konuya tek açıdan bakmayalım. Nihayetsiz yükselme özelliğine sahip olan bu cin ve ins taifesinin yine nihayetsiz alçalma özelliğine sahip olmasının iki boyutunu beraber değerlendirelim. Güzelde kullandığı zaman kendisine verilen bu özellikleri hakikaten melek cinsini geçecek bir mahiyete giriyor. Allah Allah. Ama bunları kötüye kullandığı zaman hayvan cinsinden daha aşağılara, alçaklara düşecek bir özelliğe giriyor. Allah Allah. İnşallah bu tehditlerin bizi kendimize gelmemizi, daha dikkatli olmamızı, hayatımızı daha intizamlı ve düzenli bir hayata sokmamızı sağlar. Esas gaye ve hedef bu olmalı. Mesela ey ins ve cin, ey insanlar ve cinler, emirlerime itaat etmezseniz haydi hududu mülkümden elinizden gelirse çıkınız. Ayete bakın. Mealine işaret eden ya ma'şaral cinni vel ins in istata'tum en tenfuzu min aktari semavati vel ardı fenfuzu la tenfuzune illa bi sultan febi eyyi alai rabbikuma tükezziban. Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinde geçen bir ifade. Ey cin ve insanlar, ey cinler ve insanlar topluluğu. Eğer sema göklerin ve yerin aktarından çıkma, sınırlarını aşma özelliğine sahip iseniz, gücünüz varsa haydi çıkınız. Ama la tenfuzun asla çıkamazsınız. İlla bir sultan ancak Allah'tan gelen bir yardım olursa çıkabilirsiniz. Yani Allah'ın izni ve müsaadesi olmadan çıkamazsınız. Niçin göklerin ve yerin sınırlarını aşma özelliği olmadığı halde insana böyle bir tehditte bulunuyor Allah? Febi eyyi alai rabbikuma tükezziban. Allah'ın hangi, Rabbinizin hangi ayetlerini yalanlıyorsunuz? Devam edelim. Yurselu aleykuma şuvazun min nar ve nuhasun fela tentasiran. Yoksa sizin üzerinize, eğer siz Allah'ın emirlerine, burada şöyle bir mana var, Eğer siz ey cinler ve insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmez, taşkınlık yapar, göklerin sınırlarına çıkmaya çalışırsanız, burada böyle bir mukadder mana var, o zaman sizin ikinizin üzerine, yani ins ve cin topluluğunun üzerine şuvazun minnar, yalın ateş kütlesi, bir de ve nuhasun, buna bakır renginde kıpkızıl dumansız ateş. Enteresan. Ateş dumanı. Kıpkızıl duman şeklinde bir ateş. Üzerinizde yağdırır. Siz de felâ tentasıran, bundan kendinizi koruyamazsınız. Bu ayeti kerimeyi niçin getirdi? Başta okuduğumuz ayeti kerimeyle münasebeti olduğu için. Orada ne demişti? Biz gökteki gökleri misbahlarla, lambalarla, kandillerle süslendik. Şeytanlar recetmek için, değil mi? Rejim etmek için. Yani kovmak için. Bu ayet ne diyor? Üzerinize ateş kütleleri tabiri caizse. Yani meteorlar, gök taşları, lavlar gönderin üzerinize ve o gök sınırlarını aşamazsınız anlamında bir benzerlik var ikisi. Bu ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide şiddetli zecre dikkat et. Hakikaten enteresan bir olay. Allah Allah. Semavat var. Yani şöyle bir tehditte bulunuyor Cenab-ı Hak. Buradaki ifadeleri azametli inzar. İnzar manası sakındırmak demek. İnzar sakındırmak, tebşir müjdeleme. Yani Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'de, yani din iki kural üzerine döner. Ya sakındırır ya emreder. Ya müjdeler ya tehdit eder. Hep iki şey üzerine. Ya hayırdır ya şerdir. Ya cennettir ya cehennemdir. Hep iki şey üzerine gider. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in bir ismi mübeşşirdir. Bir ismi nezir. Beşiran ve nezira ifadeleri gibi. Müjdeleyici ve korkutucu. Demek ki burada bu ayette azametli bir inzar var. Bir sakındırma, bir korkutma var. Niye? Burada Cenab-ı Hak insan nevine ve cin nevine verdiği değeri gösteriyor aslında. Yani bu insan nihayetsiz kemalata meyilli olarak yaratılmış. Ama bu içindeki nihayetsiz kemalatla beraber nihayetsiz şer özelliği de var olarak yaratılmıştır. Şu halde bu insan ve cinnin kendisinde bulunan bu özellikleri yanlışa kullanmaması için tarifi yapılması gerekiyor. Derler ya, tarifi yapılmayan bir işin hesabı sorulmaz. Allah burada insanlara insanın mahiyetini anlatarak onların bu özelliğini yanlışa kullandığı takdirde nasıl bir cinayet işleyeceklerini ifade ediyor. Ve şöyle bir meydan okuyor. Haydi eğer gücünüz yetiyorsa, yetmez de. Allah'ın mülkünden başka mülk yok. Hani ya Rab, senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin diyor. Bir yerde Üstad Hazretleri. Bunu alalım, şöyle diyelim. Ya Rab, senin mülkünden başka mülk yok ki güya o malikin huzuruna gidelim de onun mülkünden isteyelim. Yok ki. Lehul mülk. Bütün mülk Allah'ındır. Umumen onundur. Onun mülkünden başka bir mülk yok ki gidilsin. Ayet bunu demek istiyor bize. Yani onun mülkünü çıkıp onun mülkünün dışına çıkamazsınız ki Allah'a. Çıkamayacaksanız öyleyse bu kadar aciz, bu kadar fakir, bu kadar zayıf bir varlık iken bu gurur niye? Bu enaniyet niye? Bu hava niye? Yoksa eğer siz bu haddinizi bilmezseniz üzerinize gökten meteorlar ve gök taşları yağdırır, alevler yağdırır üzerinize diye enteresan bir uyarı. Onun için buna dikkat et, nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini, inatlarını gayet mucizane bir belagatla kırar. Ne demişti? İnsanın işleyeceği o büyük cinayetten, onu sakındırmak için, gururunu kırmak için örnekler getirir demiş, değil mi? Haydi bakalım nasıl meydan okuyor burada? Aslında bir mucize var ki, çift mucize burada. Hem Allah'ın kelamı mucize, hem de Allahu Teala'nın insanlardan ve cinlerden istediği şeyin yapılması imkansız olduğu için mucize. İmkansız mı? He, mesela bazıları işte aya çıkmaya çıkıldı aya. Herhalde bazı yerlere de uzay şeyleri gönderdi, değil mi? Uzay araçları gönderildi. He. Mars'a uzay aracı gönderildi. Şu kainat ülkesi içerisinde bizim güneş gezegenimiz 12 haneli küçük bir köydür. İnsanlık tarihinin sonlarına yaklaştık. Daha en yakın evimize, bize yakın, en yakın komşumuza yakın bir zamanda çıkıldı aya. Öbürüne de işte bir tane daha yeni uzay aracı gönderilmiş. Kaldı ki bizim içinde bulunduğumuz galakside 200 milyardan fazla yıldız varmış. Biz 12 haneli küçük bir mezra, evet çok güzel. Kainat ülkesinin 12 haneli küçük bir mezrasında daha birinci yaşayanlar ikincisinin komşusunu ziyarete muvaffak olabildiler. Ötekine de haber gönderdiler. Gelmeyi düşünüyoruz, hazırlık yapın diye. Bu kainat ülkesinin aktarını aşıp bu anlamda 200 milyardan fazla galaksiden bahsediliyor. Üstad Hazretleri diyor ki bütün bu görünen alemlerdeki yıldızlar alemi 7 gök semanın birinci semasıdır diyor. Daha ondan başka 2, 3, 4, 5, 6, 7 sema. Nasıl tehdit ama? Sen bu halinle nedir bu gurur? Nedir bu enaniyet? Demek ki cinlerde de bizim bu içimizde gördüğümüz bu özellikler demek cinlerde de varmış. Fe subhanallah. Allah Allah. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Şu koca kainat saltanatının, Allah'ın saltanatına bakın. Az önce ifade etmeye çalıştım. Bu saltanat içerisinde, bu büyüklük içerisinde, bu koca kainat içerisinde insanın yeri nedir ki? Gurur ne olsun? Allah Allah. Evet. Güya şu ayetle hem ve cealnâhâ rucûmen lişeyâtîn, o başta okuduğumuz ayet ile böyle diyor ki ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit. Burada hakaret, bir daha söyleyelim, küçük. Kainat içerisinde, kainat içerisinde yerimiz, cürmümüz, cismimiz belli işte. Bu kadar. Yani azıcık yukarıya çıksak yerdeki insanlar görülmüyor. Herhalde güneşe çıksak dünyayı göremeyiz, değil mi? Peki galaksiyi açsak? Evet. Bu kadar küçük bir varlık olmamıza rağmen Allah Allah. Onu demek istiyor Allah. Siz nesiniz ki özeliniz itibariyle? Cirminiz, cürmünüz, cesediniz nedir ki? Hakaret dediği o. Bizim Türkçedeki hakaret etmek değildir. Haş, Allah kimseye hakaret etmez. Buradaki küçüklüğünüz, acizliğiniz, zayıflığınız, hakaretin içinde hak, yani senin mayan böyleyken mağrur ve mütemmerit olmak. Bir mikroba yeniliyoruz mesela. Ve ey zaaf ve fakri içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins. Allah Allah. Yani zaaf ve fakr. Fakr bu ihtiyaç sahibi olmak demek. Türkçemizdeki fakir adam zenginin karşı olan fakir adam değil. İnsanlar ve cinler kainat içerisinde en fakir varlıklarmış. Ne demek? En muhtaç. Bir de en aciz varlıklarmış. Yani en çok düşmanlar olan ama düşmanlarına karşı koyamayacak kadar aciz varlıklarmış. Kim? İnsanlar ve cinler. Allah Allah. Böyle özelliğin olmasına rağmen bu gururlanma ve inatlaşmanın manası nedir? Başı bozukluğun ve Allah'a isyan etmenin manası nedir? Nasıl cesaret edersiniz ki tuğyanınızla öyle bir hakimi, öyle bir tuğyanınızla, evet, isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine karşı geliyorsunuz ki yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Çok muhteşem bir ders. Yani bize anlatıyor. Şöyle diyebiliriz. Neden yıldızlardan bahsediyor? O gökteki yıldızlar sizi taşlıyor. Neden? Çünkü Allah'ın askerleri de onlar. Allah onlara emrediyor. Bak itaat ediyor onlar. Bütün yıldızlar direksiz, boşlukta Allah'ın emrine itaat ederek 24 saat zaman ve yer sınırı olmaksızın itaat ediyorlar. Hatta ben bir ara şöyle bir şey düşünmüştüm. Mesela insan sabahleyin güneş doğarken şunu düşünebilir. Her gün sabah kendisine takdir edilen zamanı aşmadan, haddini aşmadan, sınırını aşmadan ve sinirlenmeden zamanında görevini yapan şu güneşten ders almak lazım. Sanki şöyle diyor bana: ey insan, ben şu büyüklüğümle, şu kütlemle ve 20 milyon santigrat dereceye ulaşan ateşimle yine beni yaratan zatın emrine itaat edip bir saniye vazifemi tehir etmezken, bir saniye vazifemin önüne geçmezken, ey zayıf insan, ey fakir insan, ey muhtaç insan, ateşin 70 derecesine dayanamayan insan, bir mikroba mağlup olan insan, sen neyine güveniyorsun da isyan ediyorsun? Lisanı haliyle demiyor mu? Efendim? Vazifeni terk ediyorsun. Neyine güveniyorsun hakikaten? Manen demiyor mu bize? Haliyle, yaptığı iş ile bize bunu haykırmıyor mu? Allah Allah. Onu demek istiyor. Neden yıldızlarla ilgili bir konu burada ifade edilmiş? Bundan dolayıymış. Sultan-ı Zişan'ın evamirine karşı geliyorsunuz isyanınızla. Halbuki yıldızlar, aylar, güneşler emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla, azgınlığınızla, yoldan çıkmanızla, inkarınızla aklınıza her şeyi koyabilirsiniz. Öyle bir Hakim-i Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, kelime bakın, Hakim-i Zülcelal. Evet. Evet. Öyle azametli muti askerleri var Allah'ın. Faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle rejim edebilirler. Dağ gibi güllelerle taşlayabilirler. Faraza dayanabilseler. Dayanabilirler mi dağ gibi güllelere? Nereden canım? Mum ışığı, mum ateşine dayanamıyoruz. Var mı içinizde ben mum ateşine dayanırım diyen? Nerede kaldı dağ gibi güllelere dayanmak? Allah Allah. Kırmızı alevlere, kıpkırmızı kızıl alevlere, saf yalın ateşlere. Nerede dayanmak? Böyle Allah tehdit ediyor, ikaz ediyor, uyarıyor. Dikkat edin. Siz önemli bir varlıksınız. Bunu yanlışa kullanırsanız kainatı etkileyecek bir zarar söz konusu. Hayra kullanırsanız kainatın üstüne çıkacak bir değer söz konusu. Haberiniz olsun. Bilin kıymetini, elinizden çıkmasın. Uyarı yerinde mi? Yerinde. Güzel mi? Güzel. Uyarının zararı yok. Biz bu uyarıdan rahatsız olmamalıyız. Evet. Onun için Allah'ın bizi uyarması, böyle anlayacağımız son derece yüksek belagatla, mucize ile bizi uyarması rahmetinin bir eseridir. Rahmetinin tecellisidir. Ya Rabbi, iyi ki bizi uyarıyorsun. Böyle uyardığın halde kendimize, nefsimize, şeytanımıza söz geçiremiyoruz. Bu kadar uyarmasaydın halimiz nice olurdu. Peygamberler gönderdin, olmadı. Kitaplar gönderdin, olmadı. Bunları bize açıklayan alimler gönderdin, olmadı. Bize akıl verdin, kainattakini anlayıp idrak edecek ve tefekkür ile sonuca ulaşacak bir iğne ustasız olmaz. Evet. Bir harf katibisiz olmaz. Evet. Bak bunu niye inanıyorum ben? Aklımla. Hem bu güzel manaları hem de bu manaları anlayacak aklı bana ihsan ettin. Bu da rahmetin tecellisi. Buna rağmen biz işte halimiz belli. Bir de bunlar olmasaydı, ifade biliyor muyum? Allah Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi diyor ayette? Yaratan bilmez mi? Bunu biz Türkçe şöyle diyoruz. Yapan bilir. Kim konuşur? Bilen konuşur. Kim bilirmiş? Yapan bilirmiş. Allah o ifadeyi ayette yaratan bilmez mi? Elbette bilir. Peki bizi kim yarattı? O. E bizi kim bilecek? O. O halde benim gibi nihayetsiz şerre ve cuhuda müstait bir varlığı ya da cin kardeşlerimizi nasıl uyaracağını kim bilecek? Allah bilecek ya. Evet. Maşallah. Hem küfranınızla, inkarınızla öyle bir Maliki Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki ibadından ve cunudundan, Allah'ın mülküne bakalım, onun kullarından ve askerlerinden, ibadından ve cunudundan öyleler var ki değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz muhal olarak faraza atıyorum diyorlar şimdi. Atıyorum diyorlar. Yani hoş bir kelime değil ama faraza kelimesini anlatmakta faydalı oluyor. Atıyorum diyor. Ben dedim atma. He, hocam dedi başka türlü anlatamam dedi. Faraza o demek yani. Yani farz muhal. At yani. He, faraza at. Yani farz et. Değil mi yani? Böyle bir ağır dersin içerisinde böyle bir cümle lazımdı ki uykularımız kaçsın. Evet.
Farazada aslında gerçek payı çok var.
Evet.
Ama atmada
yani tamamen atmaz sen. Yani. Evet. Güzel. Bazen farz-ı muhal de diyoruz değil mi? Evet. Evet, farz-ı muhal. Yani imkansız ama sen imkanlıymış gibi. Evet. Gibi. Şimdi faraza dikkat edelim. Belki farz-ı muhal olarak tam burada atmak girer biraz. Dağ ve arz büyüklüğünde birer adüv kafir olsaydınız. Dağ ve yer küresi büyüklüğünde de bir kafir olsaydınız. Evet. Arz ve dağ büyüklüğündeki yıldızları, ateşli demirleri, ifadeye bakın. Hani böyle lav haline gelmiş, sıvı haline gelmiş ateş düşünün. Ateşli demirleri diyor. Evet. Şuvazlı nuhasları, böyle kızıl alevli duman gibi neredeyse ateşleri sizi atabilirler, sizi dağıtırlar. Kendinize güvenmeyin. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki o kanun ile ölüleri bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreniz misillü yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Yani yer küresi büyüklüğündeki gülleleri, hem de ateş güllelerini, demir güllelerini, kızıl alev güllelerini tabiri caizse. Böyle bir düşünün. Yer büyüklüğünde bir alev topu. Aman ya Rabbi. İşte buyurun güneş size bir tane örnek. Öyle bir alev topu düşünün. Size yağdırabilirler. Öyle askerleri var Allah'ın. İtaat ediyorlar. Hakikaten ders almak lazım ya. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Ha. Yani Allah-u Teala Kur'an ayetinde bu tahşidatı düşmanın çok güçlü olduğundan mı söylüyor? Bu da enteresan bir cümle. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Evet. Bir cümleyle buna bir açıklıkta bulunayım inşallah. Mesela insanın midesindeki küçük bir hasar, daha önce de belki söylemişimdir, İnsan beynini, dolayısıyla insan bedenini etkileyebiliyor. Beyinde küçük bir hasar değil mi? Beyin kanaması diyoruz veya beyin pıhtısı vesaire atıyor. Adamın birçok organlar, hatta bazen hayatı riske girebiliyor. Yani oradaki yapılan işin çok büyük olduğundan değil aslında. İki boyutu var da onu söylemeye çalışıyorum. Birincisi yaptığı şeyin tesiri açısından, verdiği zarar açısından. Mesela kalpteki bir sekte de bir insanın hayatını riske edebiliyor, tehlike atabiliyor. Bazen gözünüze kaçan ufacık bir toz gözünüzü görmez hale getirebiliyor, değil mi? Aslında tozun çok büyük olduğundan, çok değerli olduğundan değil, verdiği zararın dehşetini anlatmak açısından güzel bir örnek. Bakın, gözünüze giden bir toz gözünüzü çalışmaz hale getirebiliyor, beyninizi ve kalbinizi zarar verebiliyor ve hayatınızı etkileyebiliyor. Demek ki kainat içerisinde insanlar ve cinler, tabiri caizse kalbi hükmünde kainatın veya beyni hükmünde veya kainatın gözüne girecek bir toz hükmünde, Allah muhafaza. Verdiği zarar kainatı etkiliyor ama yaptığı hizmet de kainatı değerlendiriyor, kıymetlendiriyor. İfade bildim mi bilmiyorum. Bu olayın bir boyutuydu. Üstad Hazretleri konunun bir başka boyutuna daha temas ediyor. Yani insanların ve cinlerin işlediği bu cinayete karşı, bu zarara karşı neden Kur'an-ı Kerim dehşetli tehditlerde bulunuyor? Bu düşmanların kuvvetli olduğundan değil. Hani bir örnek veriyor burada. Bir çocuk eline bir tane kibriti alsa, çocuk çok güçlü olduğundan değil. Ama çocuğun elindeki kibritin vereceği zarardan dolayı biz ne yaparız? Çocuğun sahibine şikayet ederiz. O da der ki, edepsiz, haddini bil, kibriti bırak dese, burada çocuğun buna hitap edilmesi, çocuğa, çocuğun çok güçlü, muktedir olduğundan değil, yapacağı zararın tehlikesinden ve dehşetinden dolayıdır. Bu olayın bir boyutu. Bir de var ki, düşmanın ne kadar küçük olursa olsun Allah haşmetini göstermek istiyor. Dolayısıyla yer küresinde Allah'a isyan eden cin taifesine gökten meteorlar ve gök taşlarının yağdırılması, yıldızlardan kopan parçalarla onların taşlanması, göklerden kovulması o düşmanların büyüklüğüne değil, Allah'ın haşmetini, izzetini, azametini göstermek için. Çok muhteşem bir ifade ya. Allah, aman ya Rabbi. Ya. Evet. Güzel bir örnek gelecek. Bu örnekle inşallah bugün dersimi uzatmayacağım. Zaten epeyce ağır oldu dersimiz. Haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri. Ne demiştik? İki boyut var demiştik, değil mi? Birincisi, düşmanın işlediği cinayetin, tehlikenin teşhir edilmesi. Ha, bütün kainat diyor ki bu yerde işlenen ne kadar büyük cinayetler var ki bu gök ahalisinden bu kadar sınırlardan bu kadar top atışı oluyor tabiri caizse. Yani düşman tarafında, o tarafta ne kadar tehlikeli düşmanlar ve zararlı olaylar oluyor ki böyle gökyüzünün karakolları hükmünde olan dünya semasından yeryüzüne bu kadar havai fişekler gibi, top atışı gibi mancınıklar atılıyor, taşlar atılıyor, meteorlar atılıyor diye insanların ve cinlerin işledikleri cinayetlerin ne kadar kötü olduğunu göstermek açısından imiş. İki şey öğrendik. Bir, Allah haşmetini, izzetini ve azametini göstermek istiyor. İki, İnsan ve cin taifesinin işlediği cinayetin çirkinliğini ve verdiği zararı göstermek istiyor. Allah Allah. Demek ki biz Kur'an'a tam muhatap olamıyoruz. Hakikaten ya. Allah Allah. Biraz silkelenmek lazım, değil mi? Ha, biraz böyle titreyip kendimize gelmemiz lazım yani. Bu da bir tabii Allah'ın azametini ve insanın işlediği cinayetin büyüklüğünü göstermek için yer titriyor, değil mi? Ya. Evet. Şimdi enteresan bir örnek gelecek. Hem bazen, bu ayrı bir konu. Bu kadar ne dedi? Düşmanların kuvvetli olduğundan değil, Allah haşmetini, izzetini, azametini gösterecek ve düşmanın işlediği cinayetin ne kadar kötü, çirkin olduğunu izhar edecek. Bu anlaşıldı. Ama şimdi bir şey daha geçiyor. Evet. Hem bazen kemali intizamı, kemali intizam, Yani kainatta mükemmel bir nizam var. Nihayet adli Allah'ın sonsuz adaletini, gayet hilmi Allah'ın halim, kullarına karşı son derece halim, nasıl ifade edelim? Müşfik, halim, hilimle muamele ediyor. Aman ya Rabbi. Şimdi gelecek örneğe bakalım bir. Allah Allah. Ve kuvveti hikmeti, hikmetinin kuvvetini göstermek için, aman ya Rabbi, en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşit eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Dikkatle dinleyelim. Buraya tekrar döneceğiz bu cümleyi. Biraz şöyle dikkat verelim. İlim dikkat ister. Şimdi bu ayet-i kerimeyi okuyunca tekrar başa döneceğiz. Yani Allah-u Teala ayetlerin bir kısmında böyle şeyleri de yapıyormuş. Buna ben bir tane örnek vereyim. Mesela biz bir zaman burada okumuştuk. Belki hatırlayanlar olur 25. sözden. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا Kocası hakkında seninle mücadele eden kadının sesini işitti Allah. Bir kadıncağızı cahiliye döneminden gelen bir adetle boşayan kocası, ben seni boşadım almam diyor. Ama cahili adetinin bir boşaması. İslam'ın getirdiği bir boşama türü değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da yapacağım bir şey yok, elimden bir şey gelmez, böyle bir emir yok, adet ve geleneklerimize göre de sen boşanmış sayılıyorsun. Kadıncağız kocası eve almıyor seni boşadım diye. Allah'ın elçisi de elimden bir şey gelmez, bu konuda ayet yok diyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Kadın diyor, ellerini kaldırdı. Benim zor duyabileceğim ses ile, ya Rabbi, kocam evine almıyor, boşadım diye. Resulün de elimden bir şey gelmez, bu konuda ayet gelmedi buyuruyor. Benim halimi sen görüyorsun. Ben kime arz edeyim halimi senden başka? Derhal bu ayet nazil oluyor. Kocası hakkında seninle mücadele eden kadının sesini işitti. Ayet geliyor ve bunun boşanma olmayacağını ifade eden ayet geliyor. Olay uzun, girmeyeceğim ama şimdi Allah bir kadının kocası hakkındaki şikayetini, hatta başkalarının duyamayacağı kadar gizli niyazını işitir mi? Ya, işitir. Neyini gösteriyor? Hilmini, hikmetini, adaletini ve kadın hakkına riayetin önemini. Şimdi burada Üstad Hazretleri Allah'ın bu adetinin, bu hikmetinin bir örneğini bize verecek. Okuyalım bir tane. Ve in tazahara aleyh. Eğer o ikisi, yani siz ikiniz, eğer siz ikiniz, yani iki kadın, eğer o iki kadın o peygamberin aleyhinde biri birlerine sırt sırta verirler, destek olurlarsa, kim bunlar? Peygamberimizin iki eşi. Evet. Peygamberimiz iki eşi hakkında inmiş, eşleri hakkında inmiş bir ayet bu. Bir iki cümleyle ifade edeceğim ne demek olduğunu. Evet. Yani o iki kadın veya siz iki kadın eğer peygamberin aleyhinde sırt sırta verirlerse, birbirlerine destek olurlarsa, şunu bilsinler ki fe innallâhe huve mevlâhu, şüphesiz onun yardımcısı Allah'tır. Ve Cibril, ve Cibril'dir. Ve salihul müminin, ve müminlerin salih olanlarıdır. Vel melaike, ve meleklerdir. Ve subhanallah. Enteresan değil mi ya? Şimdi ne kadar nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet. İşte burası önemli. Aynı ayet grubunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşlerinden birisine, rivayetler farklı, detaya girmeyeceğim, eşler arasında bir mesele olur. Peygamber Efendimiz de bu olaya üzülür ve bir onlara yaklaşmayacağına, konuşmayacağına dair yemin eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberimiz eşleri bir ay boyunca ağlamışlar, gözyaşı dökmüşler. Peygamber Efendimiz sessiz, ibadetinde. Sahabeler perişan. Ayet geliyor. Burada ne kadar Nebi hakkına hürmeti öne aldı Üstad Hazretleri. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında eşlerin, iki eşin kendi aralarında yaptıkları bir olayın Allah tarafından Peygamberimize nasıl arka çıkılmasıyla ilgili Peygamberimizin hakkına ne büyük değer verildiğini gösteriyor, değil mi? Ama tek taraflı değil. Bunların başındaki ayette de diyor ki Allah Peygamber Efendimiz'e, sen diyor yemin etmeyeceksin. Sana yemin etmek olmaz. Eşlerinle beraber olacaksın, onlarla konuşacaksın. Allah Allah. Kime diyor? Peygamberine diyor. Aman ya Rabbi. Niçin? Yukarıda okuyalım cümleyi. Dedi ki intizam, iki adıl, adalet, üç helim, Allah'ın hilmi, dört hikmet neyi gerekli kılıyor? İşte Allah Nebi hakkına da böyle saygı gösterilmesini ve eşlerin hukukuna da bu kadar merhametle muamele edilmesini istiyor. Ayete bakın. Yani bu tahşidat ne içinmiş? Bunun içinmiş. Hatta bir tane daha var. Şu mühim tahşidat, burada bir şey daha var da soruyorlar zaman zaman. Üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez diye. Üstünde tutar ne demek diye soruyorlar bazen. Bu da İsrailoğullarla ilgili bir mesele. İsrailoğullarından Allah misak alacak, söz alacak. Bana verdiği söz verin, sözünüze duracaksınız değil mi diye söz vermiyorlar. Ayette geçiyor. Yan çalıyorlar. İkaz edilirken bak yine yan çalıyorlar. Dağı yamultuyor, bir taraftan dağa bakıyorlar, bir taraftan söz vermemek için ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Ayette geçiyor. Ya sonra Tur Dağı'nı tepelerine böyle bir bulut gibi kaldırıyor Cenab-ı Hak. Tepelerine şemsiye gibi dökecek, bulut gibi dökecek dağ üzerlerinde, ancak öyle söz veriyorlar. Ama bir taraftan da dağa bakıyorlar. Ne diyor? Üstünde tutar, düşürtmez. Bütün bunlar Allah'ın adaletinin, merhametinin bir şekilde kainata koyduğu intizamı bozacak olanlara bu intizamı bozdurtmamanın, bu düzen ve dengeyi bozdurtmamanın nedeni. Yani ayetlere böyle bakmak lazım. Ya elhamdülillah. Şu mühim tahşidat yalnız hürmet-i nebinin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Allah merhametiyle kadınların haklarını, peygamberin hürmetini ifade etmek için böyle. Allah için hakkın küçüğü büyüğü yoktur. Buna bir örnek verip bitirelim bu ayetle. Bir ayet-i kerime var. Rabbimiz buyuruyor ki kim bir insanı haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Şimdi Allahu Teala bir insan hayatını neyle değerlendirdi? Bütün insanlığın hayatıyla. Demek ki Allah katında, hak katında, adalet katında bir ile sonsuzun farkı yok. Yok tabii ya. Yok. Allah bütün insanlığın hukukuna verdiği değerin aynısını bir tek insana veriyor. Ya bu kadın olur, erkek olur, çocuk olur, yaşlı olur, genç olur. Abi fark etmez. Müslüman olur, gayrimüslim olur, fark etmez. Ya ayetlere böyle bakmak lazım. Onun için göklerin alev toplarını cinlerin üzerine göndermesi nedir? Adalettir, hikmettir, haktır. Asla bunda bir taşkınlık, bir mübalağa asla olamaz. Onu vurgulamaya çalışıyor değil mi? Onlara örnek vermek için bunu yaptı. Yedinci basamağı da okumak isterdik ama demek ki nasip değilmiş. Onu da inşallah bir başka zaman okuruz. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.